Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili dostlarımızı, değerli kitap dostlarını tekrar kalbi muhabbetle selamlıyoruz efendim. Ramazan ayının gölgesi yavaş yavaş üzerimize düşüyor ve yeni bir Ramazan iklimine hep beraber gireceğiz inşallah. Bu vesileyle değerli dinleyenlerimizin Ramazan ayını da inşallah önümüzde gelen Ramazan ayını da tebrik ederek programımıza başlayalım sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, Kitap Dünyası programında bu hafta yine güzel kitapları sizler için hazırladık. Birbirinden güzel ve okunması gereken kitaplar, kıymetli dinleyenlerimiz. Sizin için hazırladığımız bu güzel kitapları inşallah programımızın içerisinde takdim etmeye gayret göstereceğiz. Önümdeki kitaplardan şöyle kısaca isimlerini zikrederek bahsedelim. Tabii programımızın dakikasının el verdiği kadarını ancak anlatabiliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Eğer zaman kalırsa hepsini değilse birkaçını sizlere takdim etmeye çalışıyoruz efendim. Birinci kitabımız sevgili dostlar Koray Demir imzasını taşıyor. Kırmızı Kedi Yayınlarından çıkmış ve Devlet Aklı Kimin Aklı ismiyle 448 sayfa olarak neşredilmiş bu güzel kitaptan inşallah programımızın ilk kitabı olarak sizlere anlatmaya çalışacağız. Bir diğer çalışma ise bir editoryal çalışma. İki kişinin, iki tane güzel yazarın, Tayyip Bardakçı ve İhsan Karaman'ın hazırlamış oldukları ve İSAR yayınlarından çıkan Yapay Zeka Etiği Disiplinler Arası Bir Yaklaşım, bir akademik çalışma. Bundan bahsetmeye çalışacağız dilimizin döndüğünce kıymetli dinleyenlerimiz. Ve İbrahim Kalın'ın İnsan Yayınlarından çıkan kitapları var. Birkaç haftadır önünde duruyor, masamızda okuyoruz. Onlardan da bahsetmek isterim programın kalan dakikalarında. Barbar, Modern, Medeni ismini taşıyan Medeniyet Üzerine Notlar ismiyle, alt başlığıyla İnsan Yayınlarından çıkan İbrahim Kalın'ın bir kitabı. Bir diğer kitabı ise yine Akıl ve Erdem, Türkiye'nin Toplumsal Muhayyilesi, İbrahim Kalın imzasını taşıyor. İnsan Yayınlarından çıkan bu güzel çalışmalar sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, Devlet Aklı Kimin Aklı ismini taşıyan bu çalışmayı Koray Demir hazırlamış. Gerçekten hani biz literatürümüzde ve edebiyatımızda da bu şekilde ifade edilir. Bir akıldan bahsedilir devlet mevzubahis olduğu zaman. Devlet aklı böyle düşünmez ya da devlet aklı böyle bakar diye cümlelerimizde de kullanırız. İşte Koray Demir bu anlamda bu konuyu, devletin aklının nasıl oluştuğunu yıllar içerisinde Osmanlı döneminden günümüze gelen süreçte nasıl bir akıl oluştuğunu ve neden böyle davrandığını, devlet refleksinin neden böyle olduğunu izah eden bir çalışma kaleme almış. Devlet millet için mi yoksa millet devlet için midir? Evet, soru bu. Her ikisi de birbirini tamamlayan önemli unsurlardır. Eğer millet olmazsa bir devletten söz etmek mümkün değil. Aynı şekilde devlet olmaz ise bir milletten söz etmek de mümkün olmaz. Bu soruyu soranlar devletin tüzel bir aygıt olduğunu bilmezden gelip ona bir şahsiyet giydirmek isteyenlerdir. Devlet dilinde bir araya gelen insan topluluklarına kamu denir. Kamu oyu diyoruz, kamu aklı, efendim kamu kelimesi yani devlet dilinde bütün insanların bir araya gelmesiyle oluşan topluluğa deniyor. Kamu hizmeti görenler devletin merkezi iradesine tabidirler. Vakıflar, dernekler, kurumlar, kuruluşlar, tüzel kişiliktir ve bireysel bir kişilikleri yoktur. Hangi resmi dizgede görev yapıyor, çalışıp rol alıyorsa o yapı ve kuruluşun amacı doğrultusunda kişilik oluştururlar. Yani bugün devlet kurumları dediğimiz efendim müesseseler ya da devlete bağlı çalışan vakıflar, dernekler, cemiyetler vesaire, bunlar her birisi tüzel kişilik diyoruz. Yani insan olsa, şahıs olsa özel kişilik oluyor. Ama devlet kurumu veya kurum oldukları zaman onların bir bireysel kişiliklerinden söz edilmez. Tüzel kişiliklerinden, yani bir kişilikten, bir varlıktan bahsedilir. Evet, uzun yıllar ülkemizde devletin baba olarak görülüp tavsif edilmesi bu anlayışın bir dışa vurumudur. Devlet-millet ilişkisinin baba-evlat ilişkisiyle ilişkilendirilmesi ise babaya yüklediğimiz otoriterlik vasfından ayrı düşünülmeyecek bir yakıştırmadır. Evet, Kemal Tahir'in Devlet Ana isimli kitabı koruyucu ve müşfik devlet anlayışını ve otoriter baba anlayışının yerine ikame etmek içindir. Devlet Ana isimli bir kitabı vardır malumunuz olduğu üzere Kemal Tahir'in. Dolayısıyla bizim dilimizde, literatürümüzde devlet baba ifadesi kullanılır ve devlet babanın içerisinde devlet babaya bağlı olan efendim vatandaşlar adeta bir baba oğul ilişkisi bağlamında değerlendirilir. O yüzden devlet baba ifadesi kullanılır. Merhamet yoksunu olan devletin aklı nasıl çalışır? Bu sorunun cevabını geri kalmışlık ve despotizm kıskacında imparatorluğun çöküşünü inceleyen Koray Demir'in Devlet Aklı Kimin Aklı kitabında bulmaya çalışılmış. Koray Demir ismi sinemaya ilgi duyup meşgul olanların yakından tanıyacakları bir isim. Film yönetmenliği, film yapımcılığı gibi yazarlığının önünde seyreden sinema ve televizyon için hazırladığı çok sayıda projede imzası bulunuyor Koray Demir'in. Yapımı 7 ülkede 4 yılı aşkın süren bol ödüllü Kutul Amare, Masaldan Gerçeğe isimli belgesel de bunlardan birisi. Ön sözünde de ifade edildiği üzere 448 sayfalık Devlet Aklı Kimin Aklı kitabı bir sinema filmi hazırlığı sırasında yapılan çalışmaların yıllara yayılan araştırmalara dönüşmesi ile ortaya çıkıyor. Bu kurgu değil, asli gerçekliğin peşinde koşan bir yönetmenin Osmanlı'da gerçekleşen ilk Türk askeri darbe, yani 30 Mayıs 1876 yılında ve bununla beraber gelişen olayları içeren bir film hazırlığı yaparken filme sığmayan tecessüsünü perdeden kağıda yansıtabilme başarısıdır. Koray Demir'in aslında bir film yönetmeni olmasına rağmen Devlet Aklı Kimin Aklı isimli çalışmada onun bu tarihe ve Osmanlı'ya olan merakından dolayı ortaya çıkan bir çalışma olmuş denilebilir sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Gerçekliğin ötelenip kurguya feda edildiği yer sadece filmler değil, hayatın kendisi de masal, efsane ve kurgunun etrafında şekilleniyor. Bu anlamda tarih ve tarihi vakalar daha bir korunaksız ve bir o kadar da şimdiye ve geleceğin inşasına refakat etmekten uzak. Tarihi olayların arka planında yer alan gerçek sebebin devlet aklı teoremine takıldığını ve devlet aklı denilen şeyin sanki altında hikmeti barındıran bir bilgeliğin mahsulü gibi kalabalıkların beynine oturtulduğunu söyleyen yazar, bu bildiğini okuma tavrını tarihi kesitlerle ortaya koyuyor. Bir taraftan da bilginin vehbi değil, kesbi olduğunu ve hakiki inancın ancak aklı kullanmak suretiyle bulunabileceğini söyleyen Maturidi mezhebinin yolunu takip edip de koca bir coğrafyaya nasıl asırlarca eşari okutulduğunu sorgulamaktan da geri durmuyor. Doğru bilgiye ulaşmak, doğru karar vermeyi, o da doğru neticeleri getirmeyi doğurur. Matbaanın İslam dünyasına girebilmesi için neden 250 seneden fazla bir süre gerekecekti? Bu mesela bu yazarın kitabın içerisinde sorduğu sorulardan bir tanesi. Osmanlı'ya matbaanın 250 sene sonra gelmesinin sebebi ne olabilir? Yani hangi devlet aklı, hangi refleksle böyle bir durum söz konusu olmuş olabilir, bunu soruyor. Yine Karahanlılar tarafından yazdırılan, yani 12. yüzyılda yazdırılan ilk Türkçe Kur'an mealinin basılabilmesi için neden 1000 yıl beklemek zorunda kaldık? Yine icadından 10 küsür yıl sonra Osmanlı tebaası olan Yahudi cemaatinin İstanbul'da kitaplarını basmak için bir matbaa açmasına izin verilmesine rağmen niçin asli unsur olan Müslüman nüfusun bu icatla ilgilenmesinin önü açılmamıştır? Yine dünyanın gerçekleştirdiği iletişim devrimine gücünün en doruk noktasında bile prim vermeyen Osmanlı İmparatorluğu gazeteyle tanışmak için 19. yüzyıla kadar beklemek zorunda. Neden bu böyle bir durum olmuştur? Koray Demir'e göre bütün bu teknik gelişmelerdeki gecikmelere dair dünden bugüne bıkmaksızın öne sürülen mazeretlerin hiç sorgulanmaması ayrı bir vahamet sayılmalıdır. Yani bunları hangi devlet aklıyla açıklayabiliriz diye soruyu soruyor Koray Demir. Yine değerli dostlar, devamla bu kitapla ilgili söyleyeceğimiz bazı konulardan birkaçı da şunlar olabilir. Dünkü gelişim ve bilişim teknolojisini Müslüman nüfusa yasak kılınmasındaki mantığı anlayabilmek için bugünkü Müslüman milletlerin teknolojiyle kurdukları sıkı ilişkiye bakmak yeterlidir. Yani İslam coğrafyasında, özellikle Osmanlı özelinde dünyada gelişen birçok teknolojik ilerlemenin Osmanlı'ya dünyadan daha sonra geldiğini, geç geldiğini, ki bugün de aslında aynı durumları yaşıyoruz. Bugün tabii bir öykünmek ve özenmek anlamında söylemiyoruz. Biz Avrupa'nın hiçbir ahlaki değerlerine, Avrupa'nın bir takım böyle özgürlükler kapsamında ortaya koydukları tırnak içinde insani ve ahlaki değerlere öykünmüyoruz, heveslenmiyoruz. Zira bizim kendi değerlerimize sahip çıkmış olsak fazlasıyla bize yeter, artar bile. Ama teknoloji ve diğer konularda, teknik anlamda İslam dünyasının neden Avrupa'dan, Batı'dan geride olduğunu da bugün özellikle sorgulamak gerekir diye düşünüyorum. Dünün hallerini bugünden anlayabilmek için yazarın tavsiyesine uyarak o anı zihnimizde canlandırmaya çalışalım. Evet, bir yani hayal kuralım diyor yazar. Diyor ki hayal edelim öyle ki dünyada internet diye bir mecra var. Herkes buradan istediği bilgiyi kütüphaneye gitmeye gerek kalmadan evinden öğrenebiliyorlar. Bilimsel gelişmeleri takip edebileceği gibi yenileri için de kendisini geliştirebiliyor. Ayrıca istediği haberlere ulaşabilme hakkı var. Yani bir hayal kuruyoruz. Dünyada ne olup bittiğini yakından takip edebiliyor. Ayrıca istediği herkese haberleşmek için de elektronik posta hesabı kullanabiliyor. Fakat Türkiye internetin ülke içine girmesine izin vermiyor. Herkes bilgi edinmek için kütüphanelere gitmek zorunda ve haberleşme ile ilgili de mektup kullanmada, kullanımında ısrar ediyor. Kimsenin elektronik posta kullanmasına da izin verilmiyor. Çünkü sayısı yüz binleri bulan postacılar ve kütüphaneciler işsiz kalabilir. Bu kitabın içerisinden bir bölüm. Yani Koray Demir diyor ki böyle bir hayal kuralım. Yani bugünün gerçeğinde, bugünün dünyasında böyle mi olmalıdır? Ama şunu demek istiyor. Bir zaman İslam dünyasında, dünyanın belli ülkelerinde bilim, teknoloji almış başını giderken, insanlar teknolojiyle buluşmuşken bizim coğrafyalarımızda, bizim ülkelerimizde insanlar işsiz kalacak diye, şöyle olacak, böyle olacak diye bu teknolojik gelişmelere mesafeli davranmışlar diyor. Evet, yazar tarihi film belgeselleri yaparken zihninde oluşan soru işaretlerini tüm olan bitenin temel sebeplerini açığa çıkarmakta bir imkan olarak kullanıyor. Neyin gerçeğin hilafına öne çıkarıldığını ve bazı soruların bilinçli şekilde sorulmayarak neyin üstünün örtülmeye çalışıldığını aramaya da ve anlamaya da çalışıyor. Osmanlı'nın geri kaldığını kabul eden yazar bu kırılmayı Avrupa'daki gibi bilginin serbest yayılımına bağlıyor. Bilginin serbest dolaşımı devlet aklı, kamu aklı, tüzel akıl sabitesini bozarak kişi aklının faaliyete geçmesini sağlamakla kalmaz, bu dağınık akılları organize eder. Evet, 7 bölümden oluşan kitap sevgili dinleyenlerimiz, çeşitli dönemlerde devlet aklının sebep olduğu tarihsiz olaylara geniş olarak yer veriyor. Balkanların, Trablus'un kaybedilmesine sebep olan politikalar mercek altına alınırken, bir taraftan da tarihçilerimizin ilgi göstermedikleri koca imparatorluğun çöküşünü hazırlayan hatalar ve olaylar bütün objektifliği ile anlatılıyor bu kitabın sayfalarında. Yine bunlardan bir tanesi Selanik hadisesi ve savaşa hazırsızlık, iktidar savaşları ve kişisel çekişmelerle elimizden giden Balkanların kaybedilişi, İstanbul Kadıköy'deki Osmanlı Bankası'nın 26 komiteci tarafından basılıp bombalı saldırı gerçekleştirilmesi sonucu pek çok sivil ve askerin öldürülmesi ardından komitacılarla eylemi bırakmaları karşılığında salıverilecekleri teminatının verilmesi ve komitacıların lideri Karakin Pastırmacıyan'ın bir süre sonra açılan Osmanlı Meclisi mebusanın Erzurum milletvekili olarak meclise girmesi devlet aklı kimin aklı dedirtecek cinsten enteresan ve garip hadiselerdendir diyor yazarımız. Gerçeği aramayı en önemli erdem kabul eden yazar Koray Demir bunun yorucu ve yıpratıcı olduğunun farkında. Belki de bu yüzden dilin ve kalemin kendi ekseni etrafında dönmesinin bir yokuşa göğüs germek kadar zorlu bir çaba gerektirdiğini teslim ederek 448 sayfalık bir çevrimle okuyucusunu baş başa bırakmış diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Koray Demir'in Devlet Aklı Kimin Aklı isimli çalışması hakikaten hem tarihi olayları, bir takım tarihi olayları sorgulamamıza hem de yaşadığımız dönemde bazen aklımıza yatmayan ve devlet en iyisini bilir, devletin bir aklı vardır, devlet aklıyla bakmak farklıdır gibi yaklaşımlarımıza da belki bunları da bir daha gözden geçirmek gerekir diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim bu kitabı bu şekilde sizlere takdim ettikten sonra sevgili dinleyenlerimiz bir diğer kitaba geçelim. Yapay Zeka Etiği, Disiplinler Arası Bir Yaklaşım isimli kitap İSAR yayınlarından çıktığını ifade etmiştik. Ancak ikinci bölüme geçmeden önce programımıza kısa bir eser arası verelim ve eserin ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar. Tekrar ikinci bölümdeyiz. Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Dilimizin döndüğünce sizlere değerli kitapları ve onların içindeki konuları aktarmaya gayret gösteriyoruz efendim. Efendim yapay zeka biliyorsunuz son günlerde, son aylarda belki birkaç yıl en azından Türkiye'deki gündemini ifade edecek olursak birkaç yılda özellikle son bir yılda herkesin gündemine girmiş bir gerçek yapay zeka dediğimiz hadise. Ve tabii ki artık yapay zekanın hayatımızın içine girmesinden sonra da bunun bir etiğinin, bir ahlakının olması gerektiği noktasında da çalışmalar ortaya konuldu, yazıldı ve yazılmaya da devam ediyor. Onlardan bir tanesini de İSAR yayınları bu kitabı kaleme almış. Şöyle tarihine bakalım ne zaman? Evet 2022 yılında bu çalışmayı basmışlar İSAR yayınları. Tayyibe Bardakçı hanımefendi ve İhsan Karaman beyefendinin editörlüğünü yaptığı bu çalışmaya sevgili dinleyenlerimiz yine İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu Başkanı Profesör Doktor İhsan Karaman bir takdim yazısı yazmış yapay zekayla alakalı. Şöyle aslında kitabın içeriğine baktığımızda birçok yazarı görüyoruz. Mehtap Doğan, Handan Ankaralı, efendim İlhan İlkılıç, Orhan Önder ve Kemal Sayar gibi, Saliha Uysal gibi yazarları ve her birisi konunun farklı yönlerini ele almış yapay zeka ile ilgili. Şöyle bir ön sözünü takdim edelim sizlere. Bir kitabın ön sözü tabii ki kitabın aslında kısa bir özeti mahiyetindedir düşüncesiyle. Diyor ki efendim bu kitabın ön sözünü hazırlayan Tayyibe Bardakçı hanımefendi ile İhsan Karaman hocamız, yapay zeka 1950'lerden itibaren gelişen bir disiplin olmasına rağmen özellikle son yıllarda daha çok gündemimizde yer almaya başlamıştır. Bugün akıllı asistanlar, yüz tanıma sistemleri, çeviri programları, bilgisayar oyunları, robotik sistemler gibi teknolojilerle yapay zeka günlük hayatımıza dahil olmuş durumdadır. Bu teknolojiler yaşam hayatlarımızı ve hayatı algılayış biçimlerimizi ve dolayısıyla bizleri önemli bir şekilde dönüştürmektedir. Yani hayatımızı önemli bir şekilde farklılaştırmakta ve dönüştürmekte. Bu baş döndürücü dönüşüm ise dikkatli bir incelemeyi gerektirmektedir. Maalesef insanlık tarihi bize etiğin ve etik düzenlemelerin genellikle felaketlerin ardından geç kalmış bir şekilde geldiğini göstermekte. Yani ahlaki düzenlemeler ya da ahlaki kurallar, normlar bir musibet, bir sıkıntı ya da insanlığı ilgilendiren bir problemden sonra daha çok insanların aklına geliyor. Bu da öyle bir şey. Yani yapay zekanın afetlerini, felaketlerini insanlık yaşadıktan sonra, gördükten sonra bir dakika deyip bununla alakalı bizim insan neslinin sahip olduğu ahlaki ve erdemlilik özelliklerinin burada da işletilmesi gerekir düşüncesiyle önlemler alınmaya başlanıyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri bilimsel ilerleme adına yapıldığı iddia edilen korkunç Nazi deneyleri ve bu süreç boyunca yaşanan insan hakları ihlalidir. Bilindiği üzere Nürnberg Kodu ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ancak bu ve benzeri felaketlerin ardından yayımlanabilmiştir. Geçmişteki teknolojik gelişmelerden farklı olan yapay zeka sistemleri söz konusu olduğunda kontrolü kaybetmemiz ise tüm insanlık için geri dönüşü mümkün olmayan hasarlara, yok oluşlara sebep olabilecektir ki yapay zekanın şu an gidişatı gerçekten çok korkutucu, ürkütücü ve insanlığı nereye doğru, hangi uçurumun içine çekeceği, hangi çukura çekeceğini de kimse şu anda öngöremiyor. Ne var ki yapay zeka teknolojilerinin geleceğine yönelik ahlaki çalışma çıkarımlarda bulunmanın spekülasyona oldukça açık bir alan olduğu için bizi hataya sürükleyebileceğini dürüstçe kabul etmemiz gerekiyor. Ancak geçmişteki gibi felaketlerin yaşanmaması için ahlaki bir farkındalık içinde olmamız da elzem görünmektedir. Kaldı ki günümüzde var olan yapay zeka sistemleri de ahlaki sorunlardan azade değildir. Mesela yapay zeka sistemleriyle dijital verilerimiz kullanılarak kararlarımızı etkileyebilecek manipülasyonlara her an maruz kalabilmekteyiz. Çin gibi ülkelerde yüz tanıma teknolojilerinin sosyal kontrol ve insanları damgalama amaçlı kullanıldığı bilinmektedir. Veya sürücüsüz yani otonom araçlar konusunda hayatı tehdit edebilecek etik ikilemlere henüz net bir cevap bulunabilmiş değildir. Bütün bu sorunlardan hareketle Türkçe literatürde yapay zeka etiği ile ilgili münferit çalışmalar mevcut olsa da yapay zekanın etiğine disiplinler arası bir bakışla farklı perspektiflerden yaklaşım ve bir bütün olarak ele alan pek az eserin olması diyor yazarlar, bizi bu konuda bir çalışma yapmaya yönlendirmiştir. Yapay zeka etiğine giriş kabul edilebilecek elinizdeki kitap toplam 14 yazıdan oluşmaktadır. Bu yazılarda cevap aradığımız sorulardan bazıları ise şöyle: İnsana has kabul ettiğimiz ahlaki davranış yapay zeka sistemleri için de geçerli olabilecek midir? Yani yapay zeka ahlaki bir fail olabilir mi? Yapay zekanın etiğini oluştururken daha köklü bir disiplin olan tıp etiği bize yol gösterebilir mi? Yapay zeka sistemleri bizim özelliğimizi nasıl etkiler? Yapay zeka sağlık hizmetlerinin geleceğini nasıl etkileyebilir? Yapay zeka psikiyatride insanın yerini alabilir mi? Yapay zeka etiğinden yola çıkarak hazırlanmış güncel yasal düzenlemeler nelerdir gibi soruların cevaplarını burada görebiliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Hakikaten ürkütücü bir vaziyette ki herkesin bildiği, mesela internette girdiğimizde bir yapay zeka, basit bir yapay zeka programına bir soru sorduğumuzda, yani mesela işte bugün İstanbul'un hava durumu nasıl ya da İstanbul'daki trafik nasıl çözülebilir gibi böyle çok güncel ve basit sorular sorduğumuzda yapay zeka bize cevaplar veriyor. Yani yazılı cevaplar veriyor veya istenirse daha ileri boyutta sözlü cevaplar veriyor. Gerçekten insan unsurunu, insan varlığının yerini alabilecek derecede ürkütücü ve korkunç bir şekilde ilerliyor. Ama bunun sonu nereye varır onu da bilemiyoruz. O açıdan bunun bir etiğinin olması gerektiğini, bir ahlakının olması gerektiğini yazarlarımız bu kitabın sayfaları arasında bizlere ifade ediyorlar. Tabii şöyle bir meselenin bir diğer boyutu da şu, artırılmış gerçeklik olarak ifade edilen biliyorsunuz bu internet ortamındaki görüntüler, efendim bilgiler vesaire bunlar artırılmış gerçeklikle sunulduğu zaman bunun gerçeğini bilmeyen insanların gerçeğin bu olduğunu zannına kapılmaları çok daha kolay olabiliyor. Yani bugün mesela geçtiğimiz günlerde bir televizyonun böyle ara reklamlarında çok güzel bir şey yapmışlar. Her gördüğünüze inanmayın başlığı anonsuyla. Mesela diyor ki işte İstanbul Boğazı'nda yüzen dev bir simit görüldü. Şimdi hakikaten görüntüye bakıyorsunuz çok gerçekçi ve İstanbul Boğazı'nda böyle kocaman bir simit, bildiğimiz simit yani yüzüyormuş gibi görünüyor. Ama hemen arkasında diyor ki her gördüğünüze inanmayın veya her duyduğunuza inanmayın. Biz tabii bunu algılayabiliyoruz yani böyle bir şeyin olmayacağını, olamayacağını, bir simitin efendim bir denizde, bir boğazda yüzemeyeceğini bunu biz algılayabiliriz ama şimdi yeni nesil o kadar bu gerçek, o kadar bu sanal dünyanın içine doğduğundan dolayı onları o kadar gerçekçi zannediyor ki belki yani bir genç bir çocuğa, bir delikanlıya deseniz o inanabilir yani. Evet doğru der yani ben de gördüm bunu, simit yüzüyormuş diyebilir. Yani buna artırılmış gerçeklik olarak ifade ediliyor. Onun için yapay zekanın ve yapay zeka ürünlerinin diyelim, mesela sizi birebir benzeten ve hiç sizin konuşmadığınız bir şeyi konuşuyormuş gibi bir video şeklinde bir görüntü, sizin görüntünüzü kullanarak bunu konuşuyormuşsunuz gibi bir video hazırlayabiliyor. Sizi tanımayan, bilmeyen bir insan sizin böyle bir şey konuştuğunuzu düşünebilir mesela. Bunun gibi birçok böyle sıkıntılı durumlar var. Maalesef bu nereye varacak onu da zaman bize gösterecek. Rabbimize dua edelim. Cenab-ı Hak bizlere mümin firaseti versin ve yapayla gerçeği ayırt edebilecek, yani hakikatle hakikat olmayanı ayırt edebilecek bir bakış açısı, bir firaset, bir öngörü versin diye dua edelim sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim iki kitabı sizlere aktardık ancak programımızın başında İbrahim Kalın Bey'in iki tane kitabını da zikretmiştik. Barbar, Modern, Medeni isimli kitabı ve bir de Akıl ve Erdem isimli kitabı. Bir kitap daha vardı, Osmanlı belgelerinde Karabağ isimli çalışma. Bu da dikkatimi çeken bir eser. İnşallah bunları da Allah nasip ederse önümüzdeki haftaki programımızda siz değerli dinleyenlerimize aktaralım diye düşünüyorum sevgili dostlar. Önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle kıymetli dinleyenlerimiz hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırlı kalınız efendim.